Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kapsız. Yanında her zaman olduğu Bülent Pekcan var. Nasılsın Mehmet abi?
İyidir Murat. Hastayız.
Evet, Türkiye'ye de korona geldi. Bekleniyordu. Evet. Yani ne zaman gelecek falan diye herkes.
Eninde sonunda olacak bir şeydi.
Evet.
Oldu. Direndi sonra. Dünyada son mu Türkiye?
Son.
Son. Son ana kadar direndi ama kaçacak yer yok. Her yerini öyle sarmış.
Yine de
yaşanacak bir şey.
Hani bir şey, etrafımızdaki örnekleri görüyoruz. Henüz öyle bir facia durumda yok aslında.
Yani bilmiyoruz ki. Hani bir hasta var dediler.
İki oldu. Dün gece bir tane daha
çıktı. İki mi oldu? Evet, ben bilmiyordum.
Şimdi şöyle bir şey var. Birisi hasta olduğunda hemen tedbir olarak bu adam kimlerle görüştü diye bakılıyor. Onlardan bir tanesinde daha çıkmış. Yani o adamın temas, o adam diyorum kim olduğu belli değil. Kişinin temas kurduğu birisinden de çıkmış. Olumlu çıkmış test sonucu.
Olacak bu iş. Olumlu çıkması olumsuz oluyor
evet,
yani.
Çıkmış.
Olacak bu, artık başa gelen çekilir, bunun kaçışı yok. Herkes bir şekilde temas edecek. Kimi hastalanacak, kimisi hastalanmayacak, kimi ağır hastalanacak.
Tabii bunun bir sürü etkisi de var şimdi dolaylı olarak. Bir defa yurt dışındaki bir sürü etkinlik neredeyse iptal oldu. Birazdan
ya artık yapılan etkinlik yok.
Yok diye diyebilirsin.
Hani MVC telefon fuarı işte ilkti, daha Şubat ayındaydı. Olacak mı olmayacak mı, uzun bir bekleyiş sürdü. Şimdi tamam, artık etkinlik yapılmıyor
etkinlik
olanlar.
Yapılmıyor.
Hatta yaza kadar sarktı bu etkinlik
öyle
iptalleri. Şimdi bir Computex'in durumu belirsiz. Hani o da büyük olsa olmayacak
muhtemelen
da ağızdan daha bir şey çıkmadı.
Hı
hı. Ama daha yakın etkinliklerin hepsi gidiyor. Şimdi Nvidia grafik teknolojisi etkinliğini dijital yapacaktı. O dijital yapmaktan da vazgeçti.
Evet.
Biz işte bültenleri yayınlarız, mail atarız size gibi bir şey açıklama yaptılar. Dijital olarak da yapmaktan vazgeçti. Bilmiyorum hani hedefini mi bulamaz diye düşündüler. Ne düşündüler
ya abi,
bilmiyorum.
Sorun şu, bize de aynısını soruyorlar bu arada. Şimdi bir iş yapmak için bir araya gelmen gerekiyor. Yani orada sen bir keynote hazırlayacaksın, internete sunacaksın ama onu da bir ekiple yapman gerekiyor. Bir araya geleceksin. Şu an her yerde insanlar evlerine gönderiliyor. İş yerlerine gelmeyin deniyor, evinizden çalışın deniyor. Biraz bu yüzden.
Lazım şimdi, Türkiye'de okulları tatil ettiler.
Okullar tatil.
İyi bir şey. Hani beklemeden daha
evet
da yayılmasını, iyi bir karar, doğru bir karar. Ama şimdi şöyle, şimdi yani çoğu insanın da bir hayatı var. Çocuğu okula gönderiyor, kendisi gidiyor, işe gidiyor falan filan. Çocuk evde kalacaksa birinin onunla kalması
öyle
lazım. Alt üst oluyor hayatı. Tabii ki hani sadece çocukların okulunu tatil etmek de olmuyor.
Olmuyor.
Şimdi üniversiteleri tatil ediyorsun. Bütün öğrenciler memlekete döneceğim diye otobüse, trene saldırıyor
bilet
bu sefer.
Yok.
Bilet yok, artı şimdi orada bir araya geliyorlar. İnsanlar
ya
bir araya gelmesin diyorsun. Bu sefer filanca metro turizm acentesinde bir araya geliyorlar. Yine sorun. Artı bir de hani hastalık İstanbul'da diyorsun. Yani öyle bir şey açıklama yapmadılar
yok,
ama hani en azından istatistik olarak bu daha büyük olasılık. Hı-hı. İstanbul'da olması. İstanbul'dan herkesi Türkiye'nin geri kalan yerlerine gönderiyorsun falan. Ya sonuçta okulların tatil edilmesi akla yatan bir
öyle
girişim ama işte anne babanın ya da şöyle, okulu tatil etmişler, öğretmenleri çağırmış, tatil etmemişler. Şimdi bugün hepsi boş okula gitmişler. O ne yapsın? O öğretmenin çocuğu da öğrenci. O evde, annesi okulda falan. Bakalım, bir tabii kriz, zor bir zaman. İnsanlar markete falan saldırıyor. Çok da
ya
ne yaptığını bilmiyor ama birbirini korkutuyor. Bir Deniz Nisa'nın anneleri var. Dezenformasyon şeyi, üretici. Onlar işte susmuyorlar WhatsApp'ta bilmem ne, oturdukları yerden dünyayı yönetiyorlar bilgi üreterek. Ne yapacaksın? WhatsApp dediğin bir araç, yasaklayalım. Bu bir iletişim aracı. Sorun araçta değil ki, sorun şeyin, Nisa Nur'un annesinde. Onu nasıl yasaklayacaksın falan. Bir sınavdan geçiyor insanoğlu ama bundan da bir şeyler öğrenilecektir tahmin ediyorum.
Evet.
Dersler çıkarılacaktır tahmin ediyorum. Şu anda herkes işte makarna şey alıp, ben makarna da alamıyorum. Bana makarna yasak, pirinç yasak, un yasak. O kapıştıkları şeylerin hiçbirini ben alamıyorum. Öyle bakıyorum kenardan, hani olsa da yok zaten de, olsa da alamıyorum. Ben bir tek fındık fıstık bana serbest, sincap gibi onları alabilirim, saklayabilirim. Un yasak, pirinç yasak, kraker, gofret, bisküvit yasak. Hiçbirini stokladıkları hiçbir şeyi ben istesem de tüketemiyorum
bakliyat,
zaten.
Bakliyat, o da mı?
Yani nohut. Onlarda bir şey yok ya, hayatımda yok ki nohutu ne yapacağım. Yani bilmem ne yapayım, leblebi yapabilsem. Ben onu da stoğu da yapamıyorum, o yüzden karşıyım stoğa. Herkes alıyor, ben alamıyorum.
Evet.
Şekeri, makarnayı yesem bu sefer başka türlü başka hastalanacağım türlü zaten. O unları yesem başka türlü hastalanacağım, o yüzden.
Aslında sen hastalık nedeniyle normal bir insanın yaşaması gerektiği şekilde yaşıyorsun bir yandan da. Bunların sağlıklı insan da yememeli.
Yememeli de işte makarnasız da hayat olmuyor. Hem güzel bir şey hem iki dakikada yapıyorsun, ediyorsun, ucuz. Bugün makarnayla beslenen bir sürü öğrenci var.
Tabii canım.
Yani şey, bir tek ona yetiyor para çünkü.
Evet.
Ne yapsın? Hani zor. Herkes için farklı zorlukları olan bir şey.
Öyle.
Evet. Şimdi öyle bir şey var ki okulu, üniversiteyi tatil ediyorsun. Evet, mantığı var bu kararın, bir mantığı var. Ama öyle çocuk var ki o okuldaki yediği yemekle hayatı, cebindeki para ancak hani okulda işte 8 liraya mı ne yediği yemekle o denkleşiyor bütçe. Şimdi okul kapalı dedin mi? Öyle açıkta kalıyor hani.
Tabii.
Açıkta kalıyor. İşte bir sürü zorluk.
Öyle öyle.
Bir sürü zorluk.
Şeyler, basın toplantıları iptal edildi.
Evet, Türkiye'de de etkinlikler Türkiye'de de iptal oluyor. Bu kadar büyük, hani büyük bir fuar önümüzde yakın vadede ya da yoktu herhalde ama küçük küçük firmaların basın toplantıları falan iptal oluyor. Evet, bir işte şey süreci yaşanacak. Şöyle bir yavaş dinlenme süreci yaşanacak. Zaten çarşı pazarı normalde de etkiliyordu. Etkisi daha çok az hissedilse de etkiliyordu. O daha çok belirginleşecek. Evde işte olan cihazlarınla takılacaksın. Yeni bir şey almayı bekleme.
Evet, öyle.
Olan cihazlarınla takılıp oyalanacaksın.
Evet, oyalanacak bir şeyler bulacaksınız artık.
Evet, internet kesilirse kitap, beğenmediğiniz kitaplar yine elektrik istemez. İnternet istemez, abonelik istemez, kütüphaneden indirip takılacaksınız.
Evet.
Yapacak bir şey yok.
Yani şeyde de toplu taşıma İstanbul'da 1 milyon kişi azalmış kullanım sayısı.
İşte bugün okullar, cuma günü biz bunu kaydediyoruz. Bugün okullar tatil değil ama gitmedi.
Gitmediler canım, tabii.
Gitmedi. İşte bakalım önümüzdeki haftalarda ne olur? Daha da zorlaşır mı? Bir yandan hani haberler geliyor Çin'de. Artık işte doktorlar şeylerini çıkarttı, maskelerini çıkarttı diyorlar. Hani
evet, öyle
herhalde
bir şey
ölen öldü, kalanlar da atlatmış mı oluyor, hani bağışıklık kazanmış mı oluyor bilemiyorum. Bizim senaryomuz ne kadar hani tedbirli kalacağız. Hani bu yönde de pek bir bilgi yok.
Evet.
Bunun senaryosu ne? Şimdi kimi senaryo diyor ki herkes hastalanacak, hani ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Bu mu? Hepimiz hastalanmayı mı bekleyeceğiz? Mesele bu mu? Yoksa bir süre sonra tehlike geçti diye mi anons yapılacak? Ben de bilmiyorum açıkçası.
Kimse bilmiyor abi. Yani dünya da çok bilmiyor. Hatta Amerikalılar da panikte.
Öğreniyorlar.
Orada da şu an var.
Öğreniyorlar.
Evet, herkes bir şekilde öğrenmeye çalışıyor.
Bir yandan da şöyle bir sorun başlıyor. Şimdi İtalya'da falan şey meselesi var. Ya sen zaten hastasın. Kalbin var, bir şeyin var. Hastane kilitlenmiş durumda. Sen de ölüyorsun dolaylı yoldan. Koronadan evet, dolayı değil. Sana bakacak doktora ulaşamadığın için aynen, ölüyorsun falan.
Tabii.
Böyle şeyler oluyor.
Yani şey, öyle hiç çok yanlış bir düşünce. Ya sadece yaşlılar ölüyormuş.
Yok öyle bir şey, öyle yani. Bir şey değil. O, sen koronadan ölmesen bile bu krizde başka şey bahane olabiliyor sana.
Evet.
İşte herkes çekecek dolayısıyla hani herkes.
İzleyiciler soruyor Levent abi, siz de tatil edecek misiniz ofisi falan diye, de biz şu anda öyle bakıyoruz, hani bir şey yaptığımız yok.
Biz de ekip küçük zaten.
Biz de evet, biz
yani küçüğüz. Bizde şu olabilir belki, işte pazartesi, çarşamba, cuma falan gibi aralıklı, yani şu şartlarla daha da evet, ağırlaşırsa başka mesele. Şu şartlarla belki işte pazartesi çekelim,
stok
bir
yaparız.
De cuma çekeriz falan gibi düşünebiliriz.
Evet.
Hafifletebiliriz öyle.
Evet.
Ama şartlar ağırlaşırsa hiç kusura bakmayın hani evden yayın yapılır
evden
falan filan telefonla. Bir yandan da tabii insanları eve kapatıyorsun, eğlence lazım. Bir şeyler, içerik üretilmesi lazım.
Evet.
Telefonla falan bir şeyler yapılır mutlaka.
Evet. Best İstanbul İTÜ Best Mühendislik Yarışması Nisan ayında gerçekleşecekmiş.
Evet, bunun kaydı hemen başlıyor. İlgilenen arkadaşlar eğer hani zaten takip ediyorlardır camiayı da bizden duyuyorlarsa baksınlar. Bu mühendislik yarışması, bazı senaryolar verilmiş. Hani işte uyduruyorum şimdi, oradaki direkt senaryo değil de işte görme engellileri karşıya geçirecek sistem falan gibi bulmacalar verilmiş.
He.
Mühendislik sorunları verilmiş. İşte ekipler onlara çözümlerini geliştirecekler. Güzel, mühendislik yarışması güzel bir şey. Burada da işte o şeyler belirli, senaryolar belirli, bulmacalar diyeyim belirli. Onlara ekibinle çözüm geliştireceksin. Uluslararası bir olay. İlgilenen arkadaşlar linkini verdik, oradan takip etsin. Evet.
AMD yol haritasını açıkladı. Şimdi ama hangi seneye kadar? 2022'ye kadar olan yol haritası. Evet. Bir defa Zen 3 geliyor masa üstünde. Ama Zen 4 de daha şimdiden, üstelik de hani bayağı bir detay vererek anlatmış AMD, planlarda gözüküyor.
Evet.
Yani şöyle bir baktığın zaman 5 nanometre gözüküyor Zen 4.
Evet.
Demek ki AMD'de hani bir işler yolunda gidiyor gözüküyor. Birazdan kağıt üstünde.
Evet.
Zen 3 de tabii 7 nanometreyle geçecek. Onun dışında işte GPU tarafı da bu RDNA mimarisi devam ediyor. O da RDNA 2 olacak.
Evet.
3'ü de plana koymuşlar ama buradaki hedef şu. Güç tüketimi. AMD'nin hep zayıf noktası şu güç tüketimidir. İşte bu sefer ikincisinde ona yoğunlaşacaklar. Yani böyle hani muhteşem bir performans artışından ziyade bunun efektif olacağı, daha az enerji, %50'ye evet, kadar üstelik tüketeceği söyleniyor. Ray Tracing bahsediliyor artık RDNA 2 ile birlikte. Gelecekmiş. Zaten şöyle, konsollara Ray Tracing geldiğini biliyoruz. Orada da zaten AMD'nin donanımı evet, var. Tabii ki de bu PC'ye de gelecek. Onun dışında işte şey var. Bu AMD'nin işlemci ile GPU arasındaki koordinasyonu daha iyi, bellek kullanımını diyeyim, daha iyi arttıran eten bazı optimizasyonlar da yapılacakmış sistem bazında. Bayağı hani şey, burada detayları da var. AMD çalışıyor gözüküyor.
Evet. Zaten avantajlı bir
konumdalar. Şu an avantajlı konumdalar. Evet.
Bunu arayı daha da açmaları,
Lazım.
Ne olur?
Ya şu an bakıyorum masa üstünde neye ihtiyaç var AMD tarafında. Bir defa X570'te devam ediyoruz. Bir X550'ye ihtiyaç var. Herkes B450 ile alıyormuş. Ben konuşuyorum satıcılarla. Evet. Pahalı geldiği için doğal olarak insanlar eski anakartla, yani nispeten eski anakartla yeni mimariyi kullanıyorlar. Bir bunun halledilmesi lazım. Bir de AMD'nin böyle 5700'lerin ötesinde böyle tepe seviyesi Nvidia kartlarıyla mücadele edecek bir şeye ihtiyacı var.
İşte Big Navi dediler.
Ona da Big Navi diyorlar.
Söz verdiler ama tabii sadece şu anda söz var
sadece
ortada.
Sadece söz. Evet.
O yüzden bir ürün yok.
Nvidia'da işte şeyi muhtemelen açıklayacaktı. O iptal gibi, yani bu şeyde iptal edilen etkinlikte 3000'i.
Evet, yeni yani mimari, yeni bir şey.
Piyasaya çıkmasa da bile, bile bir şey duyuracaklardı deniyordu.
Duyuracaklardı.
Onu da duyamamış olduk.
Şimdi
ama
aksadı tabii şu anda, tabii şu da var. Hani bu üretim, şimdi birazdan konuşulacak.
Evet,
yeni Xbox'ın, PlayStation'ın ne olacağı belli
değil.
Bütün üretim planları, sen bir şey açıklarsın edersin ama üretebilecek misin? Her şey karıştığı için şu anda işte firmalarda bir böyle bir yavaşlama, bir duralım bakalım, bir belli olsun her şey durumu var. Normal. Çünkü bir şeyi de açıklayıp üretemezsen daha çıkmadan eskir. O yüzden bir frene biraz basılıyor. Biz bu frene basmayı bazen öneriyorduk ya da insanlar biraz yorulduklarından, teknolojinin hızından, yetişmeye çalışmaktan yorulduklarından dile getiriyorlardı böyle bir isteklerini. Hastalık biraz buna şey oldu,
evet,
bahane oldu.
Şimdi bir başka konu da şey, bu hastalık bahanesiyle tartışılan konu. Şimdi insanlara evden çalışın falan deniyor ya, şimdi işte bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nda hani uzaktan eğitim falan demiş.
Ama yani, nasıl yapacaksın?
Evet, çocuğu nasıl oturtacaksın? Ben daha çok onu düşünüyorum. Yani bilgisayarın başında ders çalış nasıl olacak?
Ya ders çalış ya, interneti yoksa, o da, bilgisayarı tabii, yoksa olabilir, falan filan. Olabilir. Hani o işin önce bir, şimdi bak Fatih projesi diye tablet veriyorsun çocuklara. O işte ne oldu kimse bilmiyor. Hani nereye gitti, nerede bitti, bitti mi falan. Hı-hı. İşte bak güzel olurdu. Her çocuğun bir tableti olsaydı, bir de işte 5 GB interneti olsaydı devletten. Şimdi derdin ki çocuklara, evinizde oturun, tabletlerinizden dersleri izleyin. Hmm. Hiç kimseye de çocuğa da tabletim yok diyemez, verdim ya diyeceksin.
Evet.
İşte ama öyle olmadı.
Öyle olmadı öyle.
Öyle olmadı.
Yani belki bilmiyorum, bu korona meselesiyle bazı işlerin de hani uzaktan yapılabildiği ve hani verim kaybı olmadan da yapılabildiği ortaya çıkar mı diye düşünüyorum.
Olacak tabii ki, öğrenilecek. Şimdi bütün dünyada kriz her yönde hissediliyor, işte uçaklar boş. Bazı uçaklar boş uçuyor çünkü hani tarifeli bilmem nere seferini yapıyorsun ama oradan buraya yolcu yok ya da zaten uçuşa yapılmış. Mürettebat o uçağı boş getiriyor. 5 kişi ya. 4 motorlu uçakta geliyorlar falan. Deli bir zarar oluşuyor. Hem de karbon yayınımı oluşuyor falan filan. İşte bütün dünya farklı yönleriyle uğraşıyor. Evet, etkisini uğraşıyor. Hissediyor. Bu etkilerin hepsi senin cüzdanında hissedilecek. Sağlığını tabii. Bırak. Hani o zaten bir risk şey. Ölürsen kurtuluyorsun. Ama ölmezsen de cüzdanında hissedeceksin. O boş uçağın da şeyi bir yerden benim olacak. Uçakla ne işim olur ya falan dese demene rağmen gelip senin cüzdana yansıyacak o uçağın boş uçması. Kesinlikle. Hayat bu.
Şimdi şey bekleniyormuş ama onun da ben tıbbi bir gerekçesini göremedim henüz. Yani yaz gelecek, hava ısınacak, korona ölecek diye bir beklenti var ama pek öyle değil gibi
şimdi
gözüküyor.
Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Biz demin arkadaşlarla konuşuyorduk. Şimdi sen burada yaz gelecek, biz koronadan kurtulacağız diye seviniyorsun da Avustralya'daki adam da kara kara çünkü sen yaz gelecek dedikçe o kış gelecek diyor.
Evet.
Şimdi Avustralya'daki adam da yandık diye dövünüyor sen öyle sevindikçe. Dünyada evet. Böyle bir şey. Sen de yaz, orada kış.
Öyle doğru. Doğru.
O da kış gelecek diye karalar bağlıyor. Ya da işte şey var ya işte ya şey gençler ölmüyormuş diye. Gençler ölmüyormuş da bunu babana anana nasıl anlatacaksın? Zaten 80 yaşındakiler ölüyormuş diye bunu annene nasıl anlatacaksın?
Evet. Virüsü de eve sen getirdiğini düşünce
işte,
iyice.
Hepimizi etkileyen bir mesele.
AMD gelecekteki ekran kartlarında fan tipini değiştirecekmiş.
Ben buna çok sevindim. Çünkü bu üreticileri ben anlamıyorum. Kendileri ekran kartını tasarlıyorlar. Referans tasarım deniyor, örnek tasarım. Her zaman bu yana doğru üfleyen fanı kullanıyorlar. Gerçek hayatta hiçbir firma bunu kullanmıyor.
Öyle.
Demek ki bu işe yaramıyor kardeşim. Ki ben de evet şeyden de belli. Bu referans tasarımlar gürültülü oluyor. Soğutması yetersiz, başarısız oluyor. O yüzden bütün üreticiler 2 fan, 3 fan bildiğimiz anlamda aksiyal diyorlar. Hani bildiğimiz fan. Bunu kullanıyorlar. Demek ki olmuyor kardeşim işte. Bu yana üfleyen bizde ne diyorlar bilmiyorum. Rotor mu şey merdane mi? Bu fanların şeyi verimi düşük.
Öyle.
Şey de o tasarım da şey değil. Bir ekran kartının ucuna bir fan koyuyor. Bu kadar 30 santim soğutucu var. O üfleyecek de hava böyle geçecek arkadan çıkacak. Hı hı. Olmuyor işte. AMD artık kabul etmiş. Biz de bunu zorlamayacağız diyor. Bildik tasa. Çünkü şeyi gördük diyor. Hani bütün üreticiler biz böyle yapıyoruz. 2 fanlı, 3 fanlı başka şey yapıyor. Soğutucu evet. Yapıyorlar. Ve bariz daha başarılı. Biz de diyor zorlamayacağız artık.
Blower'ın...
Çok geç gelinmiş. Evet. Bir akılcı bir karar. Biraz geç verilmiş
tek
bir karar.
Tek şey şuydu. Esprisi işte sıcak hava fanın dışında, işte kasanın dışında gidiyor. İçeriye bir şey dolmuyor. Esprisi
ya
vardı
tamam
ama...
O güzel bir şey. Şey de mantıklı. Tabii ki hani bir fan. Tabii ki bir fanla çözelim. İşte biz evet. Objektif fotoğraf makinesinde diyorduk ki ya niye işte 2 objektif, 3 objektif telefonlarda. Sonra yenildik. Benimsemedik ama yenildik, kabul ettik bunun mecburiyetini. Burada da hani tabii ki tek fanla çözmek istersin meseleyi. Ama olmuyor. Hı hı. İşte hayatın gerçeği. Onlar da yenilmişler. En azından AMD yenilmiş.
Evet. AMD işlemcilerde belirlenen 2 tane güvenlik açığı tartışma yarattı.
Evet, bu Intel'in açıklığına benzer. İşlemciden veri çalan, çok az miktarda veri çalabilen bayağı yüksek düzey, bayağı karışık bir saldırı. İşlemci kusurundan kaynaklanan, bunu bulmuşlar, araştırmacılar bulmuşlar. AMD'nin tartışması şöyle, AMD diyor ki ya bunlar yeni bir şey değil falan şeklinde bir açıklama yaptı AMD. Araştırmacılar da dediler ki ya biz sizinle zaten size haber vermedik hani bir dinleyin hani bizim ne bulduğumuzu şeyimizi bir dinleyin de öyle karar verin falan. Birazcık böyle bir AMD ve araştırmacılar tarafında bir sürtüşme oldu. Birazcık çok şey geçmedi olay. Henüz bir yama falan çıkmış değil bildiğim kadarıyla. Yazılımla AMD bunun yazılımla bu halledilir diyor. Umarım öyle olur.
Evet, araştırmacıların şöyle bir tesellisi var. Bu Meltdown ve Zombielot gibi değilmiş bu. Yani şey diyor, birkaç bit data çalabiliyor.
Öyle, öyle.
Diğerleri tonlarca datayı çalabiliyordu.
Evet, ama işte daha önce konuşmuştuk. Hiç sızıntı olmaması
hiç lazım.
Bu
lazım, tabii canım.
Yine böyle ufak bir sızıntı. Şey de var bu. Hani bilgisayarın başına geçmeyi falan gerektiriyor.
Tabii tabii.
Falan. Hani çok yüksek düzeyde bir açık. Hani ya da düşük düzey mi denir aslında? Hani karmaşıklık olarak yüksek düzeyde diyeyim. Bir açık. Ama olmaması lazım. Bir de işte hani AMD'nin falan bunların çünkü artık prosedürleri var. Hani açıklanması, firmaya bildirilmesi tabii, tabii. falan. AMD'nin biraz böyle sıra dışı bir yanıt verdiği, tepki verdiği konuşuluyor. Yamayla işte hallolursa zaten elimizdeki en iyi şey o. Hani bekleyebileceğin tek şey o. Yama çıkması.
Microsoft bir operasyon düzenlemiş global olarak. Bir botnet'i çökertmişler diyelim. Tam yok edememişler ama bayağı bir imkanlarını halletmişler. 9 milyon bilgisayara sızmış bir botnet'miş bu. Rusya'dan, evet. Rusya tabanı diyor. Hatta şey diyorlar hani devlet desteği bulunamadı ama diyorlar. Yani devletler bazen kirli işlerini bunlar üzerinden yaptırıyorlar diyorlar. Evet. Microsoft bayağı hani çok titiz çalışarak ve işte global olarak hazırlanmış etmiş. En sonunda gerekli izinleri alıp saldırmışlar bu botnete ve bayağı bir zarar vermişler. Yok edemediklerini söylüyorlar ama en azından bir darbe indirilmiş.
Pardon ben. Hastalık dedik, öksürüyorum.
Evet.
Öksürüyoruz. Ben normalde de öksürüyorum, o yüzden endişeye gerek yok. Evet, bu ağlar senin bilgisayarın, işte geçen hafta konuşmuştuk, aşı yaptırmamaya, çocuğunu aşı yaptırmamaya hakkın yok çünkü başka çocukları hasta ediyor. Bilgisayarını da güncellememeye hakkın yok. Bilgisayarın başka bilgisayarları hasta ediyor.
Aynen öyle.
Zombi oluyor. Hani güncelleme, tamam Microsoft bir sürü güncellemede berbat etti. İnsanlar bu yüzden güncellemelere çekinerek yaklaşıyorlar. Verileri kaybolabiliyor ya da daha kötü olabiliyor her şey. Ama bir yandan da mecbursun. Yoksa bilgisayarın yasa dışı operasyon ağına dahil oluyor. Sen haberin de farkında bile olmuyorsun.
Aynen.
Sırf bilgisayarda yine kolay. Bilgisayarda işte antivirüs var, türlü türlü uyarı var, sistem var, bir şey var. Kamera da buna şey olabiliyor. Evdeki kamera da, printer da, router da bu ağa katılabiliyor. Onda yapabileceğin bir şey yok. Çünkü yok. Kapalı kutu, kendi çalışan bir cihaz. Bilmiyorsun içinde ne dönüyor. Daha kötü.
Ve hatta keşfedilirse bazen çözüm onu atmak.
Çünkü atmak yok. Çünkü güncellemesi yok, bir şey yok. Evet işte böyle. Virüs gerçek hayatta yayılırken sanal dünyada da benzerleri, kardeşleri, dijital kardeşleri dijital dünyada yayılıyor. Evet. Hiç bitmiyor.
Hiç bitmiyor. Senin seveceğin bir haber. Twitter'a hikaye modu.
Hikaye modu gelmiş. Ben bilmiyorum, anlamadım yani nedir.
Ya hikaye.
Yine hikaye mi atacaklar? Hikaye, yazıyla mı atacaklar?
Hikaye atacaklar. 24 saat sonra, adı şeymiş, Fleets'miş. 24 saat sonra kaybolacakmış.
İyi. İsmi güzelmiş.
Ama Fleet. Brezilya'da başlamış. Dolayısıyla hani daha bizde yok.
Olduğu zaman onun da starları çıkar hemen. Fenomenleri çıkar. Hayırlı olsun. Hikaye atacak bir şey yok ha benim hayatımda.
Instagram'a da video ile cevap verme özelliği geliyor. Ama Instagram'ın biliyorsun bir Instagram TV boyutu
evet,
var. Ben
IGTV.
De mesela onu hiç kullanmıyorum. İşte oradan sen bir hikayeye
video
yanıt vereceksin. Video oynayacak, senin de kendin görünecek. İşte yani ne yapıyor bunlar falan diye konuşacaksın mesela. Bu TikTok'ta varmış, onu da oradan galiba araklamışlar. Ben TikTok hiç görmedim, kullanmadım. Bu ilginç, YouTube korona içeriklerinden para kazanmayı yasakladı. Demonetize daha doğrusu.
Evet.
Hassas konular belirliyor YouTube. Bazen ona özel kurallar koyuyor. Koronayı da bundan saydı. Ve artık yani şey yapmış olsan bile, hani monetize özelliği açmış olsan bile bir bakacaksın kapanmış.
Ya çünkü sapla saman karışmış durumda. Hani hakikaten konunun uzmanı doktor bir şeyler söyleyebiliyor. Değerli bir içerik de olabiliyor. Ya da böyle kendini bu işe memur etmiş her gün video yayınlayan adam var. Ne oldu da yayınlıyorsun? O geçim kaynağı haline getirmiş bunu. İşte YouTube'da tabii baltayı vurup komple uçuruyor.
Evet, komple uçuruyor.
para videoları kaldırmıyor.
Yok.
Para kazandırtmıyor. Bunu geçim kaynağı haline getirmiş adamlara taş koyuyor.
Öyle. Tabii ideal çözüm mü? İdeal çözüm bunlar değil ama YouTube'un da hani bu içerikte adam doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, onu öyle anlayabileceğimiz bir şey henüz yok dünyada.
Ya o şeydi, bazı şeyler ne yalan ne doğru yani bile gri şeyler var. Yani o yüzden karar veremezsin. İyi bir çözüm YouTube'unki. Hakikaten gönül adamıysan, derdin sağlık bilinci bilmem neyse, tamam paraya takılmazsın. Hmm. Yaparsın.
Bakalım nasıl etkileyecek, çünkü hakikaten saçma sapan bir sürü video gördük daha önceki bölümlerimizde, söylemiştik.
Var. Her konuda olduğu gibi oluyor. Olacak da. İnsanlara da diyoruz paylaşmayın işte. Hmm. Paylaşmayın. Şeyi neydi, Nisa Nur muydu bilmem ne, Nur Nisa mı? Onun annesini engelleyecek tek güçsüzsünüz yani. Onu teknoloji engelleyemiyor. İletişim aracını yasaklamak da çok ters de tepebilir. Hani tabii, çok radikal bir karar. Ben hani geçen şehitler meselesinde de hani dedim devlete hak veriyorum ama şimdi tabii iletişim aracını kapatırsan paniği de büyütüyorsun. Daha şey, daha çok bilgiyi yer altına itiyorsun. Daha zararlı habis şeylere olanak sağlıyorsun. İletişim aracının şeyi yok. Sonucu yok. Bir Twitter'da bir doktor uzman mı ne bir bey yazmış ki ya bir bilgi hani çok gizli bilgi size geliyorsa o gizli gizli değildir hani öyle bir şey yoktur demiş. Evet yani benim de genelde düşüncem bu.
Abi şey de bilmiyoruz biz mesela beğenmediği içerik var bir şey görüyor orada yalan dolan. Ya ona küfür bile etmeyeceksiniz ya sıfır bir
evet, etkileşim bunu geçeceksin.
Komple kesmeniz lazım.
Geçmen lazım evet. Ya da şey mesela en büyük hata. Rezil bir şey gördün. Aa bak ne rezil şey diye paylaşıyorsun. Ya evet. Adamın derdi paylaşılmak zaten evet. Kardeşim. O şeyi umursamıyor. Allah'ın belası herif denilmesini umursamıyor.
Tabii canım.
O şeyden zevk alıyor ve kazanç sağlıyor paylaşılmaktan. O yüzden ya da işte senin verdiğin örnek. O herif zaten küfür işitmekten zevk alıyor. O çünkü küfüre bakmıyor. Bilmem kaç etkileşim
abi.
Diye bakıyor. 100 bin kere küfür edilmiş yedi sülalesine, o 100 bini görüyor. 100 bin etkileşim aldım diye ve bunu satıyor sonra. O yüzden küfür bile etmeyin.
Evet.
Geçin.
Yani istatistiklerden düşmeniz lazım. Öyle
evet,
söyleyeyim.
Evet. Ya da dalga geçmek için paylaşmayın. Evet. Paylaşmış oluyorsunuz çünkü. Dalga geçmek için bile paylaşmayın. Kaybolup gitsin.
Yani hiçbir şey yazmamanız dislike'tan bile daha iyi.
Evet.
Dislike bile çünkü bir etkileşim.
Dislike de etkileşim. Onu topluyor ikisini. Şu kadar etkileşim oldu, yarattım diyor.
Avrupa Birliği tamir hakkı gibi konular üzerinde çalışıyormuş. Şimdi
işte geçen hafta konuştuk ya, pili yapıştırmayın evet. Dedi telefon üreticilerine.
Gibi. Bir de şey falan var mesela... bir telefonun bozuldu. Onun parçaları ne olacak? Meselelerini de bir kurala evet. Bağlayacaklarmış.
Ya bağlayacak da tabii günümüzün teknolojisiyle de çok uyuşmuyor. Çünkü işte o jilet gibi telefonları istiyorsun. Su geçirmez. Yok işte toz geçirmez. Onlar da kapaklı mapaklı olmuyor işte. Hani ya da o jilet gibi telefon vidayla midayla olmuyor. Yapıştırılıyor fabrikasından öyle çıkıyor. Hani sökülecek bir tarafı yok. Hani şey birazcık mecburi. Onun bozulduğu zaman atılması mecburiyet oluyor.
Evet. Ama en azından hani onun da bir prosedürü olsun. Bir geri dönüşüme girsin derdindeler.
İşte.
Çöpe gitmesin doğrudan.
Bir şekilde. Ya da hani bazı şeyler tamir edilmesi daha pahalı. Üretimi ucuz. Şimdi bazı markalar var işte telefonları değiştiriyor falan diye insanlar çok memnun oluyorlar. Aslında o adam tamir etmediği için değiştiriyor. Hatta onu tamir edecek bir tesisi, kurumu falan yok. Değiştirmek daha ucuz. Müşteri de mutlu oluyor. Telefonumu diye yeni telefon verdiler abi bana. 7 aylık telefon bozuldu. Yenisini verdiler diye seviniyor müşteri de.
Evet.
Tamam, herkes memnun. Ha şey isim, o bozuk telefonlar ne oluyor? Gömülüyor mu? Denize mi atılıyor nedir? Onu bilen yok. Düşünen de yok. Adam aynen yeni öyle. Telefon aldı, verdiler bana diye koşup mağazadan çıkıyor. Gülerek.
Evet. Bir araştırma yapılmış. Son 20 yılın en çok açık veren işletim sistemi Debian'mış.
Ya bilmiyorum bu nasıl bir araştırma, nasıl bir şey. Şimdi hani açık kaynak dolayısıyla açık kaynakta şöyle bir şey var. Hani açık bulunuyor ama cemiyet kendi içinde buluyor, yamıyor. Bunu mu kastediyorlar? Şimdi şöyle, benim için şey önemli. Benim çalıştığım bilgisayarımdaki açık önemli. Hani orada o cemiyetin kendi içinde bulup da yamadığı geliştirme sürecinin bir parçası olan şeyler normaldir.
99 ile 2019 yılı arasında araştırmacılar oraya bakmış. 3067 tane güvenlik açığı varmış Debian'da.
Debian Linux'ta.
En çok olur. Yaklaşan Windows Server 2008'miş. O da 1421 tane güvenlik açığı varmış.
Ya orada şeye bakmak lazım. Hani bunun parametresi ne? Güvenlik açığından kastedilen ne? Olur. Sonuçta benim hep anlattığım bir artık anekdot var. Hani ben güvenlik konferansına şeye katıldım. F-Secure geldi. Mikko muydu?
Evet.
Geldi. İşte biz onunla bir iki ayaküstü sohbet ettik, şey yaptık. En güvenli telefon Windows Phone diyordu. Çünkü kimse uğraşmıyor. Hani güvenli işletim sistemi hiç açıksız olduğundan değil. Hiçbir korsan bununla uğraşmaya gerek duymuyor. O yüzden güvenli. Hani buradaki güvenlik açığı şey anlayışını ben bilmediğim için bu bayağı zorlu bir başlık konu.
Ya aslında şeye dikkat çekmeye çalışıyorlar biraz da. Bazı şeyler var, mitler var. Yani Windows en güvensizdir, Linux en iyisidir, Mac en iyisidir. Öyle olmuyor aslında işine girdiğin zaman.
Değil tabii ki. Bir kere başında bir adam oturuyor. En büyük güvenlik açığı o adam.
Evet.
Bilgisayar ikinci sırada. Bilgisayarı kırmaktansa adamı kırmak daha kolay.
Öyle.
Sosyal mühendislik diye bir şey var. Hmm. O adamı şimdi server'ı kırıp şifreyi çalmak çok zor.
Öyle.
Adamı kırıp şifreyi alabilir miyim diye tabii. Sosyal mühendislik diye bir şey var.
Tabii Haydar diye bir şey var. Vurursun kafasını alırsın şifreyi.
Yani ona kalmadan o daha şeyi son çaresi. Adama ne oldu geçtiğimiz haftalarda TeknoSeyir'de haberi yapıldı. Adamın patronunun sesini taklit ettiler dijital yoldan. Açtılar işte şuraya şu hesaba şu parayı aynen yatırım öyle. Bilmem ne. Patronunun sesiyle direktif verdirdiler. Para çaldılar. Hani bu şekilde işte sosyal mühendislik deniyor. Yani o adama bakıyor, o adamın bir zaafını keşfediyor. Adam ne bileyim mesela kadınlarla gelip sistem admin. Karanlıkta çalışıyor şeyde sistem odasında bilmem ne. Bunu gözlüyorlar. Bakıyorlar diyor ki bu adam kadınlarla konuşurken eli ayağı birbirine dolanıyor. Sonra ne yapıyor? Oradan bir kızı aratıyor onu telefonla. Ben işte üçüncü kattan Ayşe bilmem ne diye. O bizim eleman mavi ekran vermişken ondan bir şey istiyor. Ya benim şifremi de unutmuştum, giremiyorum, patronum çok kızacak bilmem ne. Şey yapıyor. Hani böyle bir sürü yol var, yöntem var. Mesela şey bulmuşlardı. Adamlar analiz etmişler, düşünmüşler. Diyor ki televizyon kamerasına insanlar bayılıyor. Bir binaya diyor, bir kuruma televizyon diyor, bir kamera diyor kapın, televizyon bilmem ne kanalıyım diye dalın diyor içeri. Çok büyük ihtimalle diyor alırlar sizi içeri. Girin diyor, insanların şey vardır diyor, monitörlerin yanına yapılmış sarı post-itler vardır. Onları çekin diyor. Hani sudan sorular sorarken insanlara, biz iş dünyasında kadın bilmem ne programı yapıyoruz, ne düşünüyorsunuz falan. Hesapta röportaj yaparken diyor o sarı post-itleri çekin, onlar da diyor şifreleri yazıyordur her zaman diyor. Kadın erkek abi, fark etmez.
Bunu ben yaşadım. Biz bir yıllar evvel bir yerde çekimdeyiz bir firmada. Ben fark ettim. Ya dedim bu burada adamların post-itlerinde şifreleri yazıyormuş.
Yazıyor.
Söyledim dedim.
Kadraja bakın, giriyor.
Evet kadraja giriyor. Bunları dedim kaldırın. Bunlar tabii, gözükecek. Tabii, okunur
tabii,
yani.
Tabii. Ya bunlar işte 80'li yıllarda kaldı belki bu. 90'lı yılların başında kaldı bu güvenlik açıkları ama var. Var bu benim dediğim artık çok fıkralaşmış bir örnek. Hani bunun gibi insana oynama boyutu var güvenliğin bir de. Teknolojiden daha şey. Daha belki kolay, evet. Daha kolay yönlendirilebilir. İnsana oynama boyutu var bir de güvenliğin.
Bu ilginç bir haber. Programlama dili öğrenmenin anahtarının illa matematik olmayacağını ortaya koyan bir çalışma yapılmış. Çünkü otomatik olarak insan diyor ki ya matematik kafan yoksa bırak bu işi diyorlar mesela. Fakat buradaki araştırmanın sonucu şunu çıkarmış. Dil diyoruz, hakikaten programlama dili. Gerçekten bir dil öğrenmenin aşamalarıyla tamam. Çok benziyor. Dolayısıyla sen diyor şey diyor dil öğrenme konusunda başarılı insanlara biz programlama dili öğrettiğimiz zaman yine gayet yüksek başarı seviyesi elde etmişler. Hatta matematik sadece matematik kafası olan adamdan daha iyi sonuçlar aldık diyorlar.
Ama o öğrenmesi, bir de öğrenmesi. O dili kullanarak sorun çözme evet. boyutu var. O da matematik işte.
Tabii ya matematik olmasın
hani,
değil.
Hani şey demiyor. Değil. C dilini bilmem ne şeyi ya da artık ne bileyim Pascal'ı neydi şu bizim şey oldu tartışma oldu ya lisans Delphi.
Ha Delphi.
Tartışma oldu. Delphi'yi öğrenirsin de Delphi kullanarak bir de bir sorun çözme.
Heh, zaten şöyle.
O zaman matematik olmadan olmuyor.
Bu testin şeyi bu şey sana öğretiyorlar. Finalde bu sonuca ulaşmak için sana bir takım sorunlar veriliyor. Diyorlar ki bunu programlamayla çözeceksiniz. Öyle karar veriyorlar. Yani işe yaratarak sonuca ulaşmışlar.
Vallahi Murat, matematiksiz programlama olmuyor. Hani ben sen ona emin olabilirsin. Çünkü şimdi bir de şu da var. Hani programlamadan ne anlıyorsun? Hmm. Şimdi grafikse, oyunsa, şeyse matematikten kaçışın yok. Çünkü ekranda gördüğün her şey matematik.
Hı hı.
Her şey matematik ve onu hani ya matematiğim zayıf ama yapıyorum çok zor.
Evet.
Çok zor. Ha ama ne bileyim mesela dil programlama bir şey, öyle bir şeyse dile yatkın olan orada da onun programlamasında yatkın mıdır bilemem. Hı-hı. Benim bir bilgim yok ama grafikse ekranda görüntülerse matematikten kaçışın yok.
Ya burada Python dili esas alınmış. Şeyde bu testlerde. Evet. Orada da işte Python'la bir şeyler yapmaya çıkmış sonuç finalde. Burada şey diyorlar yani mesela dille yeteneği olan adamın hafıza da kuvvetli. Bir de işte evet. bir takım bağlantıları kuruyorsun. Hani orada da çünkü evet. kelimelerdi, gramerdi derken şeye çok benziyor diyorlar. Yani programlama dilinin çalışma mantığını. Dolayısıyla hani işi boşu boşuna şey evet. yapmayın diyorlar. İnsan hani matematiği süper olmayan adam programlama dili öğrenemez diye bir sonuç çıkarmayın. O iş öyle olmayabilir diyor.
İşte öğrenir yapar. Hı hı. Ama Doom'u yapmayı bekleme. Yani, şey yaparsın. WordPress'i yaparsın. Hı,
tamam.
Ama işte Doom'u bekleme.
O da yeter. Doom'u yapmasın.
Çünkü gördüğün tamamı matematik orada ekranda gördüğün aslında. Hatta hani grafik 3D grafik özelinde bir de trigonometri gördüğün şeyler.
AnTuTu Google Play Store'dan kalktı.
Kalktı. Nedeni şimdi şey değil.
Kendileri değil doğrudan.
Kendi AnTuTu'nun kötü bir program olması değil de firması.
Şimdi şöyle.
Uyanık bir firma.
Bu adamlar evet o firma bu adamların yatırımcısı.
Cheetah Mobile.
Evet.
Bu zaten geçtiğimiz haftalarda da haberi olmuş bir firma. Evet. Haberlerde adı geçmiş bir firma.
Google'ın derdi bu adamların uygulamaları. AnTuTu'da evet. o arada karambole gitmiş. Fakat AnTuTu'da diyor ki ya bu adamlar bizim yatırımcımız. Bizim biz sahibimiz değil. Ha. Biz ayrı firmayız. Bizim Google hesabımız bile farklı yoldan gidiyor. Bu yanlış bir karar, dönmeleri lazım demiş.
Evet.
Bir yandan da Levent abi, şimdi biz bu işi yıllardır yapıyoruz. Yani sen bir telefon bakarken benchmarklara ne kadar önem veriyorsun? Yaparken demiyorum, telefon seçeceksin ya da işte birisinden yardım edeceksin. Yani benchmark senin için bir kriter midir telefonu seçerken?
Ya işte hangisinin işlemcisi daha hızlı gibi bir derdim varsa benchmark'a bakıyorum da hangisinin işlemcisinin daha hızlı olması senin evet. gerçek hayatta yaşayacağının garantisi olmuyor.
Olmuyor tabii
olmuyor.
Ki.
Ama tamam bir ölçüm cihazı olarak AnTuTu'yu hiçbir zaman kabul etmiyorum ölçüm cihazı olarak ama bir ölçüm olarak benchmark evet. Ama alacağın deneyim bambaşka.
Ya biraz şey olmadı bu şimdi aldığın telefonlar bugün orta seviyesi şöyle gözünü kapat al. Artık işini görüyor.
Eskiden çünkü orta öyle, seviyede evet. 8 tane 2 GHz civarı işlemci var.
Dolayısıyla insanların deneyimi artık başka şeylere kaydı. Çünkü işlemciyle ilgili çok dert etmiyorsun. RAM bol miktarda var.
Ya zaten günümüzde şey bir telefon yok. Hani böyle ekranı kaydırırken takılan. Yok işte evet. Şimdi eskiden mesela 800'e 480 ekranlı telefonlar vardı. Böyle pikseller tek tek gözüküyordu. Hmm. Öyle bir telefon arasan da yok çarşıda. Kötü dediğin telefonlar bile 1000 liranın altında dediğin telefonların bile ekranı gayet tatmin edici. Arayüzünde geçerken sayfalar arasında dur bekle yükleniyor diye bir şey çıkmıyor. Hani bir temel çünkü en kötü işlemci bile en düşük RAM bile öyle bir noktaya geldi ki tatmin ediyor. Bu temel işlevleri sağlıyor.
Evet.
Sen artık fazlasının peşindesin. Onun avcılığını yapıyorsun. Çok çok kötü. Ya bu İşte MP3 çalmak bir zamanlar özellikle şimdi sormuyorsun bile. Ya da GPS Özellikle şimdi var nasıl olsa. Yoksa söylüyorsun yok diye. Yok, çünkü aynen. O ilginç bir durum. GPS'in olmaması özel bir durum. Evet. Normalde her şeyde var. Var olduğunu varsayıyorsun. Dolayısıyla performans, tabii ki performans yarışına bakarak alışveriş etmiyorsun artık. O hani meraklıysan
meraklıların
şey için ya da ne noktaya geldiğini performansın görmek için bir araç. O kadar.
Bakalım belki de geri dönerler bu şeyden sonra.
Telefonu özellikle bitmiş ürün olarak değerlendirmek evet, gerekiyor. Bilgisayar, masaüstü bilgisayar modüler bir şey. Parçalarını sen tek tek seçiyorsun. Sen monte ediyorsun. Farklı bir kulvar. Laptop da aslında telefon gibi. Ama hani o laptopta da genelde birkaç işlemci seçeneği falan oluyor. Telefon standart bir şey alıyorsun. Bir model işte Galaxy Note 10 belli. Huawei bilmem P30 belli ne olduğu. Onu o haliyle değerlendirmek lazım. P30 olarak değerlendirmek evet. lazım. İçindeki bir Qualcomm bilmem neye takıldın mı yanlış yerlere kilitlenip gitme şansın yüksek.
Çok küçük bir kitleye hitap edebilirsin. Hani o risk çok yüksek.
Yani.
Philips Hue Bridge'lerde bir şeylerle ilgili açıkladı. Bunun versiyonları var.
İlk çıkanının
desteğini kesecek ama şöyle desteğini kesecek. Şimdi normalde bu bridge aslında
ampulleri yöneten merkez
dışarıdan da erişilebiliyor.
Evet,
bundan sonra
falan.
Evet güncelleme almayacak ve bu özelliğini kaybedecek. Yani sen lokal evet. olarak kullanmaya devam edeceksin ama dışarıdan erişemeyeceksin.
Evinden çalışacak da Alexa falan bağlantısı ya da buluttan erişim onlar olmayacak.
Burada şöyle
yani evinde varsa çalışmaya devam edecek.
Evet. Şöyle bir tabii şeye sebep oldu bu. Az önce konuştuğumuz konu. Deniyor ki galiba hani bunlarda dışarıdan erişimle ilgili bir sıkıntı var ve çözülemiyor. Onun yerine hani bu özelliğini kapatıp emekli ediyorlar gibi geliyor insanlara şu anda. Bana da mantıklı geldi açıkçası. Evet. Ama şu an satılanların hiçbiri zaten V1 değil. Bu eski modeller.
Bu bayağı eskisi. Evet. İlk çıkanı. Bu i̇lk zaten çıkanı. Türkiye'de hani böyle meraklısı getirtmiş falandır. Hmm. Satıldı mı bilmiyorum. O kadar günü gününe girmemişti çünkü belki Türkiye'ye. Çalışmaya devam edecek evinde ama işte yaşlandı. Bir de bu var işte belki de birazcık da tabii. Ya ne zamana kadar V1 yenisini alsınlar hani. Geçen tabii. hafta da böyle şeyler konuştuk. Biz taşmayacağız felsefesinin de bir yansıması olabilir.
Ya şey var mesela şimdi Philips'in başına aslında o bridge dert. Yani millet hoşlanmıyor o bridge'i de almak zorunda olmaktan. Çünkü evet. kapalı devre oluyorsun bir anda. Philips'e özel hale geliyorsun. Şimdi Philips tabii rekabete birazcık yenilmeye de başladı orada. Bu Xiaomi'lerin falan gayet mis gibi çalışan ampulleri var. Bluetooth'lu olanları çıktı. Şimdi onlar Türkiye'ye gelmeye başlıyor. Hani öyle şeyler düşünenler varsa onları bekleyebilirler. Bridge olmadan Hue sistemleri ufak ufak ampullerden başlayarak çalışacak.
Ya Philips'in Hue sisteminde ampullerin aklı yok. Hani ışığı renk değiştirme, şiddeti değiştirme gibi teknik özellikleri var ama bir aklı yok. Bir merkez var. Sen merkezle konuşuyorsun. Merkez de senin direktiflerini ampullere iletiyor. Aynen işte öyle. Işığı azalt, kırmızı ol, yeşil ol falan diye. Farklı bir sistem. Şimdi günümüzde ampullerin her biri kendisi akıllı. Kendisi evet. başına Wi-Fi'ye bağlanan, seninle konuşan bir cihaz. Dolayısıyla böyle işte köprü eskidi falan gibi bir durum yok. Cihazlarla tek tek iletişime sen geçiyorsun ya da elindeki yazılım geçiyor kullandığın. Yani Philips'in sistemi değişti
Değişiyor.
Zaten.
Evet. Onlar da ufak ufak
ya da işte dönüyorlar. İlk nesil Hue'daki sistem değişti.
TurboGrafx 16 Mini'nin çıkışı korona nedeniyle ertelenmiş.
Evet, bu da işte eski konsolların yeni minileri modasının son şeyi. NEC aslında TurboGrafx, NEC'in konsolu Japonya'da. Sonra bunu Konami üretecek dediler. Sega'dan, Nintendo'dan sonra bir de bu çıkacaktı. Bizde de masraf olacaktı.
Evet.
Bu da ertelenmiş. Bunun ertelenmesine çok üzülmedi insanlar. Hani tabii üzüldüler, bekleyenler. Ama şey düşünüldü. Ya bunlar erteleniyor. Zaten işte dünya alt üst oldu. PlayStation 5, Xbox X ne olur? Düşüncesi hasıl oldu bununla birlikte.
Bence etkilenecek abi. Yani şey olur, limitli sayıda çıkar. Hani en azından planlanan adette çıkmaz. İlk etapta belki.
Hiç bence. Bilmiyorum yani nerede üretti. Bir yandan da işte diyorsun ki Çin'de doktorlar maskelerini çıkardı diyorsun. Hani
var.
Apple mağazalarını açıyor Çin'de. Kapatmıştı. 42 mağaza mı ne? Bugün haberi geldi, açılacak diye. Yani Çin'de işler normale dönerse tamam, hani üretimde bir sorun kalmaz. Ha tabii ki aksamış olan süreçlerin tekrar işlemeye başlaması bir zaman alacaktır. Pazartesi günü bütün çarklar dönmeye başlamaz.
Bir şey olacak abi ama, seferde. Adam oradan ürünü yollayacak, senin Avrupa'da karşılayacak.
Avrupa'da karşılayacak kimse olmayacak. Evet, işte bütün dünyayı etkileyen bir kriz.
Oyun dünyasına da geçmiş olayım. E3 2020 iptal edildi.
Evet, oyun fuarı da iptal. Orada zaten bu konsolların şovu yapılacaktı. Özellikle Microsoft. E3 çünkü Microsoft'un gibi oldu. Sony gibi. Oradan bulaşmıyor ona.
Phil Spencer de açıklama yaptı.
E3 iptal.
Biz onu dijital event olarak yine yapacağız diyorlar. İyi. Ben hiç itiraz etmiyorum abi. Ben çünkü evimin rahatlığında onu izlemeye razıyım.
Bize zaten hepsi dijital.
Bize hepsi dijital.
Evden seyrediyorsun.
Evet.
Nasıl olsa evden seyrediyorsun. Hani bu şeye falan biz büyük etkinliklerin çoğuna gidiyoruz da E3'e giden çok evet, az oluyor çok Türkiye'den. Az. Çünkü bu oyun sektörü için hala Türkiye öyle pek bir uğraşılacak bir ülke değil. Hani ürün satıyorsun sadece. O yüzden bizim basından çok az giden, kendi çabasıyla gidenler falan oluyordu. Bu sene işte herkes evden izleyecek.
Yeni bir söz ekledik yani, tabii bize her şey dijital.
Bütün etkinlikler dijital bize.
Ubisoft ve Epic GeForce Now sistemine desteğini sürdürecekmiş. 2K'ya çekmiş.
Şimdi buradan GeForce Now'dan yaprak dökümü sürüyor. Her hafta bir haberini yapar olduk. Bir firma daha çıkıyor. Bu hafta 2K
evet.
çıktı. Borderlands'ı falan çekti sistemden çıktı. Ama bu kadar olumsuz haber silsilesi içinde Ubisoft da Epic de biz çok memnunuz, varız dediler. Epic dedi ki en iyi sistem bu. Hani bu bulut sistemlerinde en iyisi, developer'a da oyunu yapana da en dost olan sistem bu. Biz kalıyoruz dedi. Ubisoft da biz varız dedi. Ama bir bu ikisi galiba.
Öyle gözüküyor. Evet.
Activision falan da gitmişti çünkü.
Yaz aksi gibi hakikaten GeForce'da en iyi çalışan sistem gözüküyor. Yani evet. kullanıcı açısından bakarsan evet. bu firmaların gitmesi kötü bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'den bile hani normalde o hizmetin resmi alanına, kapsam alanında olmayanlar bile memnun olduklarını evet. söylediler. İyi bağlantısı olanlar tabii.
Evet. O yüzden teknik bir sıkıntısı yok GeForce Now'ın. Bu lisansla ilgili bir arka tarafta dönen bir sıkıntı var. Bir sorun var.
Anlaşırlar. Parada anlaşırlarsa anlaşırlar. İşte
para meselesi tabii ki.
Call of Duty Warzone çıktı. Şimdi herkes buna deliriyor.
Bedava mı bu? Evet. Ben videosunu seyrettim. Play Now falan.
Şey evet. Bir defa Battle Royale olduğu için
modu
zaten.
Modu var.
Evet. Şu anda millet indiriyor. Bakalım ben daha kurmadım. O yüzden bilmiyorum ama olumsuz bir şey de görmedim şu an oynayanların söylediklerinden.
Daha çok yeni.
Evet.
Ben indiremedim. Hani büyüklüğünden, dosyasından ötürü. Bu konsolda çok aşırı büyük iniyor. Öyle bir sıkıntısı var. Call of Duty zaten varsa üzerine çok aşırı iniyor.
Evet bayağı.
İşte kota takibi yapmak zorundayız. Doom çıkıyor haftaya. Yani Doom çıkıyor. 20 Mart Doom çıkıyor.
Evet.
Bizim çok gündemimiz bu tabii ki. Çok özel bir şey. O inecek. Hem PC'ye inecek hem konsola inecek mecburen. Nerede varsa oraya inecek Doom. Çünkü sadece bir oyun değil, bir test aracı aynı zamanda. Bir cihazı gösteren bir araç, değerlendirme aracı. Bu güncellemeler falan kotayı takip etmek gerekiyor. Kotalı öyle. İnternet devrinde.
Abi geçen şeyin yenisi çıktı. O 5. senesine giriyor, sezonuna giriyor Rainbow Six. 100 GB güncelleme geldi PC'ye sadece.
İşte zaten kotan 150 ise 100'ünü oraya. Bir de şeyde çıkmıyor mu, deli oluyorum. Ayın ilk günü, ikinci günü çıkıyor. Daha geldi kota mi? Yeni sıfırlanmış. Hani ayın sonuna doğru oldu mu tamam bırakırım diyorsun, hani iner falan, yavaş da olsa iner icabında. Ayın başında çıktı mı zor bir karar. O kadar kotayı harcayayım mı, ay sonuna kadar dişimi sıkayım mı, zor bir karar.
Tabii 2020'de bunları düşünüyor olmak ayrı bir soru
içeride. Ya da ayrı mesele yani, ya da işte dosyanın büyüklüğünden ötürü indiremiyorum diye dertlenmek ayrı bir mesele.
Horizon Zero Dawn PC sürümü Steam'de yerini
evet,
aldı.
Çıkıyor.
Bu önemli bir konu.
Beklenmeyen bir.
Evet, çünkü bu Sony'nin kendi çocuğuydu. Sony stüdyolarının evet. oyunuydu. Dolayısıyla hani ilk defa böyle bir şey oluyor.
Şey oldu. Şimdi bu konsol PlayStation 4 oyunu, PlayStation'a özel bir oyun. PC'de çıktı diye PlayStation'cılar üzüldü. Online platformlarda firmaya tepki göstermişler. Firma da açıkçası hani şimdi tam ne, hastasınız gibi bir şey yaptı, bir açıklama yaptı. Öyle bir şey oldu. Bir PC'ye geliyor. Şeyden insanlar çok umutlular. Bunda diyorlar ki konsolda en büyük sorun karakterin dönmesi, sağa sola dönüşü aynen, yavaştı.
Aynen. Evet.
PC'de hızlı olur mu diye kendi aralarında konuşuyorlar, heyecanlanıyorlar.
Yazın geliyor, ben de alacağım.
Evet.
Çok güzel oyun. Command & Conquer Remastered Steam'de ön siparişe açıldı. O da 129 TL. İçinde
bildiğimiz Command & Conquer'ın günümüze 4K'ya kadar uyarlanmış hali.
Bu hafta onun şeyi çıktı, merak edenler izleyebilir. Bir anlatan videosu çıktı.
Evet.
Yani sırf oyunu almıyorsun, bayağı ne buldularsa koymaya çalışmışlar. Hani arkada şey, böyle yeşil ekranlı o videoların çekildiği sahneler, yani biraz kamera arkası falan filan da var. Yeni içeriklerle vesaire bayağı dolu bir paket yapmışlar.
Öyle de bu eski oyunu hatırlayanlara anlamlı bence. Günümüzdeki, günümüz bu oyunların günümüz versiyonlarını oynamış, alışmış insanlar buna şey bulacaktır. Hani kimi yavaş bulacaktır, kimi sığ bulacaktır. Çünkü bu atası.
Atası.
Gerçek zamanlı strateji oyunlarının. Tamam, bunun öncesi de var ama Command & Conquer büyük bir milat o öyle, oyunların öyle, öyle tarihinde. Bir dönüm noktası.
Ya tabii.
Ama kaç yıl, 20 yıllık dönüm noktası değil mi? Yani öyle kaç yani yıllık işte dönüm noktası.
Şöyle bir şey de var ama şimdi adamlar diyor ki ya biz bunu da modernleştirdik. Hani senin dediğin ne getiriyor lafı? Hani arayüzden tut her şeyi, bu modern hissettirecek diyorlar. Ama göreceğiz tabii ki. Yani
çok önemli oyun.
Bir tek nerede patlamışlar biliyor musun? Şimdi biliyorsun bu dönemdeki aslında birçok oyunda cutscene denen şey video.
Videolar, oyuncular olsa, var.
Evet, oyuncular var. Bunun orijinallerini bulamamışlar.
Evet, öyle bir şey var.
Dolayısıyla bir upscale yöntemleriyle, oyunlarıyla bunu modern zamana uyarlamışlar. Yani tamam, bir iyileşme olmuş ama hala kötü gözüküyor tabii. Yapacak da bir şey yok.
Evet. Oyun çok harikaydı
evet
çıktığında ama işte çıktığında şimdi nasıl olacak? Şimdi çoğu oyuncu Command & Conquer'ı bilmez bile. Onlar Red Alert'ı bilir.
Evet.
Çünkü bu aslında Red Alert, Command & Conquer 3 falan değil mi? Öyle bir şey.
Öyle bir
serinin içindeki
serinin
bir oyun.
Içinde, serinin içinde.
Serinin içindeki bir oyun ama çoğu kişinin ilk tanıştığı o. Hani ben öyle tahmin ediyorum ki yani gençler ya da nispeten gençler Red Alert'ı daha çok bilirler Command & Conquer'dan. İşte atası bu.
Evet.
Biz Dune 2'yi biliyoruz.
Biz Dune 2 oynadık.
Bizim için şey, atası Dune 2.
Evet.
Onun da atası var da şey değil.
Dune
bayağı
2 tabii.
Sega Mega Drive'da falan.
Dune 2 buradaki Command & Conquer'daki düzene çok hani benziyor.
Evet.
Onun yani dolayısıyla bunun atası olarak, yani stratejinin atası olarak kabul edilmesinin sebebi o. Yani alıştığımız düzenin
evet
ilk temsilcisi herhalde Dune 2.
Sonra Warcraft çıktı. Dune'un bariz kopyasıydı.
Evet, bariz.
Biz hatta hala anlayamadık hani nasıl oluyor. Skin giydirilmişi gibi dedik falan, günümüze geldi.
Öyle oldu. Onu yapmıyorlar ya. Onu da remastered olmasını isterdim.
Neyin?
Dune 2'nin.
Ya onun şimdi filmi çıkacak yine. Dune filmi çıkacak. Belki onunla birlikte bir ilgi olur şeye.
Sen muhtemelen oynamamışsındır ama bu 3 boyuta aşamasına geçmeden önce bu adamlar Dune'u bir deneme platformu olarak kullandılar ve Dune'un şeyi var. 3 boyutlu olarak olan bir versiyonu var. Çok
Dune
başarısızdı.
Var. O mu? Değil.
Dune 2002'nin aslında o devir için remastered'ı gibi düşünebilirsin.
Evet.
Piyasaya
Dune 2000 öyle bir şey. Bir de normal Dune şey değildir. Strateji oyunu değildir.
O başka.
Sırf ondan Dune 2 çünkü.
Evet.
İlk Dune böyle bir adventure oyunu falan gibi bir oyundur.
Evet. Aynen. İşte Dune'un bir 3D motorla yapılmış versiyonu var. Çok kötü ama.
Bilmiyorum.
Yani, hiç kimse anmaz onu. Orada hatalarını görüp sonra işte diğer oyunlara düzgünlüğü çıkarmışlardı.
Şimdi biz Dune 2'yi oynarken kitabını mitabını da bilmiyorduk.
Bilmiyorduk.
O zamanlar erişme şansın yok, şeyin yok. Anlamaya çalışıyorduk, çözmeye çalışıyorduk. Bayağı bir derinliği olan bir şey olduğu belliydi ama hani elde döküman yok, ne bileceksin. Neyse, sonra kitap Türkçe'ye de çevrildi zaten. Kitaplarına falan erişince ne kadar
anladık
muazzam bir şey olduğunu anladık. Ne kadar anladık yani.
O da ayrı konu.
Tamamını anlayamazsın, olacak iş değil. Onun çünkü o bir tek kitapla bitmiyor.
Yok canım,
onun daha sürme. Başka o God Emperor falan bayağı bir işler karışıyor. Bir de onun şeyleri var. Lord of the Rings'teki gibi meali var. Hmm. Şimdi Dune'daki Dune'u öyle bir yorumlayan adam var ki işte Dune Orta Doğu, Arrakis, Orta Doğu, o Ordos, Harkonnen falan hepsi aslında günümüzdeki devletler falan, öyle yorumlayan var. Hani bu bir sürü yorumdan birisi. O bir deniz, onun içine girdin mi orada kalabiliyorsun.
Yani oyundan sonra senin gibi haberdar olmuştum. Ordos'un olmadığını öğrenince üzülmüştüm.
Evet, Dune'un kitabında Ordos yok. Harkonnen var, Atreides'ler var. İyiler, kötüler. Hı-hı. Var. Oyunda bir de üçüncü var. Ama onu ne kadar iyi yaratmışlar. Evet, evet. Uymuş parçalar birbirine. Ama onu hiç kimse seçmezdi oyunda ya. Evet. Hiç görmedim Ordos'u.
Abi yoklukta seçiyorsun çünkü oyunun yok. Bitirmişsin 30 defa Harkonnen'le Atreides'e, biliyorsun. Bir de diyorsun, evet, Ordos'u da bitireyim. Ordos zayıftı ya. O yüzden de biraz zevkliydi. Bakayım nerede kalmıştım. EVE Online oyuncusunun hatası 16 yıllık birikimi yok etmiş.
Evet. 5000 dolara yakın oyun içi eşya. Hani tamam. Eşya. Planlar falan diyorlar. Onların maddi değeri varmış. Ama daha önemlisi, o kadar şeyi toplamaya oyunun ilk başladığından beri toplamak gerekiyor diyorlar. Bu adam da oynayan da işte çok tanınan, o oyunun şöhretlerinden bir oyuncuymuş. Bu eşyaları, malının, mülkünün bir kısmını bir gemiye yüklemiş. Bir yerden oyun dünyasında bir yerden bir yere götürürken korsanlar, haydutlar saldırmış, patlatmışlar. Şey de olmamış. Korsanlara da yaramamış. Çünkü bunlar savaşta yani tahrip oluyormuş bu tür şeyler. Hani çalamamışlar da. Ama adamı da patlatmışlar. Ha şey diyor. Adam da görünüşe göre bu acayip detaylı bir bunun raporu var. O link dediğimiz yerde meraklılar okuyabilir. Oyunu bırakacak herhalde diyorlar. Hmm. Ya da bıraktı diyorlar. Ama aslında bütün diyorlar varlığı o değil. Çünkü 2 trilyon mu ne oyun parası varmış. 500 milyonunu mu ne kaybetmiş aslında. Hani bütün adam tamamıyla bitmiş değil ama herhalde diyorlar bahane olur bırakır ya da bıraktı. Ya EVE Online çok ilginç bir şey. EVE Online'da sürekli böyle şeyler oluyor. Şey oluyor mesela, işte bizim böyle Jet Fadıl falan gibi olaylar oluyor. Adam para topluyor, banka kurdum diyor. Mevduatınıza şey, banker Castelli. Mevduatınıza faiz vereceğim falan diyor. Oyun içi paraları topluyor, sonra kaçıyor falan. Böyle o dünyada, gerçek dünyadaki şeyler dönüyor, olaylar dönüyor. Bu da gelen en son haber. 16 yıllık birikim
gitmiş.
Haydutlar patlattı diye. Şeyi eleştiriyorlar işte. O diyorlar ki o gemiyi kullanmasa böyle olmazdı. Seçtiği gemi hatalı. Bir de bırakıp gitmiş. Hani bu gemi buradan buraya gitsin demiş. Bırakıp gitmiş. Başında olsaydı öyle olmazdı diyorlar. İşte şey diyorlar, oradan gitmesi... Orada haydutlar var. Başka yerden dolaşsa, hani biraz aranmış gibi bu felakete uğrayan mağdur. Biraz belasını aramış gibi böyle bir şey olmuş. EVE Online böyle bir oyun.
Evet.
Adını da uzun zamandır duymuyorduk. Duymuyorduk. Ama var işte, hala var.
Evet. Bakayım, haberlerim bu kadar gözüküyor bu haftalık.
Evet. Teknoseyir doğum gününü kutladı bu hafta.
Biz bu hafta kamera arkasında yayınladık.
Kamera arkası görüntüleri de yayınlandı. Kısa bir klip var. Kaçıranlar.
Evet. 9 yaşına bastık.
Evet.
Bu hafta itibariyle.
İzleyebilir. Öyle bir kısa bir şeyimiz yayınlandı. 9 yıl oldu.
9.
Evet. 2011'den bugüne geldik. Hı-hı.
Evet.
Öyle.
O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.